Ayrım 25.
Avusturya. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Hilmaria Gürer'e iletilmesi ricasıyla. Avusturya Büyükelçiliği, Atatürk Bulvarı, 189, Kavaklıdere, Ankara. Sayın Büyükelçi, Milattan önce 300 yılında kurulan ve şu anda İzmir'in Selçuk ilçesi sınırları içinde bulunan Efes Antik Kenti'ni iğneyle kuyu kazar gibi gün ışığına çıkarıyorsunuz. Öncelikle sağ olun. Sizin de bildiğiniz gibi dünyada eşi benzeri olmayan kültür miraslarından biri bu. Boru değil, 2300 yaşında. Türk zenginlerin gezdikten sonra anlata anlata bitiremediği Roma'daki Kolezyum bunun yanında ancak kümes olur. Ama malum, bu durum bizim umurumuzda bile değil. Biz daha çok hangi kıyı şeridini kime peşkeş çekeriz, eroin parasıyla nasıl otel kurarız, yazdıkları yabancılara nasıl kakalarız, müzelerdeki eserleri nasıl araklarız, o işlere bakıyoruz. Harabe marabe bizi bozar. Bu yüzden parayı siz veriyorsunuz. Sizin arkeologlar kazıyor. Bildiğim kadarıyla Avusturya Bilimler Akademisi, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ve Avusturya Efes Dostları Derneği ile yürütüyorsunuz bu çalışmaları. Yıllardır çaba harcıyorlar. Size de pes vallahi. Biz kendi toprağımızdaki muhteşem varlığın yüzüne bakmazken, siz size ait olmayan ülkedeki varlığı dünya mirası olarak görüp özel dernek kurmuş, üniversitelerinizi falan seferber etmişsiniz. Ve yine bildiğim kadarıyla sizin ülkenin Bank Avusturya, Kredit Anstalt, Anou, Evn, Kangerbu, Österreichische Lothian, Resbi, Siemens, Strabag, Mattel Bulber, Verbup Toplan, Generali, Op, Vetich gibi firmaları sponsor. Parayı bunlar ödüyor. İyi de yapıyorlar. Çünkü bizim firmalar genellikle ilk fırsatta ihale kapacakları partilere, 5. sınıf şarkıcıların konserlerine ve yabancı futbolcu transferlerine sponsor oldukları için Efes'e mefese ayıracak paraları yok maalesef. Bir Türk'le evli olduğunuz için iyi bilirsiniz. Peki bu dilekçeyi size niye yazıyorum? Şundan. Dün Efes'teydim. Çocukluğumdan beri sabırsızlıkla beklediğim, kazılarınızı adeta santim santim takip ettiğim, gün gelecek bitirecekler ben de gezeceğim diye hayal ettiğim teras evlerini gün ışığına çıkarıp hizmete açmışsınız. Üzerini özel malzemeyle kapatıp arkeoloji mabedine çevirmiş, 50 derece sıcakta bile püfür püfür gezilmesini sağlamışsınız. Gezdim, büyülendim. Ricam şu. Efes için kılını kıpırdatmayan bizim Kültür Bakanlığı, Efes'e girerken adam başına 10 lira alıyor. İçeri giriyorsunuz, teras evlerini gezmek isterseniz 10 lira daha alıyor. 2 defa bilet. Böyle bir rezalet takdir edersiniz ki dünyanın hiçbir yerinde yok. Girişte para ödeyen turist, ikinci kez para istendiği zaman soyulduğunu düşünüyor ve küfür edip teras evlerini gezmiyor. Emeğinize yazık. Söyleyin sizin Kültür Bakanı'na, bizim Kültür Bakanı'nı arasın lütfen. Ya Efes'e girişte 10 lira değil 20 lira alıp burasını gezmenin fiyatı budur desinler ki bunu akıl edemiyorlar. Ya da ikinci kez para alma ayıbından vazgeçsinler. Çünkü burayı gezmek için binlerce kilometre öteden gelen insanların 10 lirayla 20 lirayla derdi yok. Aynı yeri gezmek için 2 defa para ödeyip keriz yerine konmak istemiyorlar. Hepsi bu. Bizim Efes'in bütün sorumluluğu size yüklendiği için bu işi de sizin halledebileceğinizi düşündüm. Efes denince aklıma sizden başka merci gelmedi. Saygılar, Yılmaz. Fransa. Ahali evet dedi. Hakim savcılar yüksek kurulu reformu yapıldı. Bismillah 20 makam aracı alındı. Hepsi 0 kilometre. Henüz 2010'dayız. 2011 model alındı. Yeni bina verildi. Gerçi sıkış tepiş olacak. Çünkü 20 üye çalışacak. Bina anca 17 katçık. Odalar tefriş edildi. Hepsine sekreter verildi. Hepsine şoför verildi. Hepsine zam yapıldı. Atatürk'e gittiler, Anıtkabir'e. Önde Adalet Bakanı'nın Alman Mercedes'i, arkasında konvoy halinde 20 tane Fransız Renault, plakalar seri 06D71 küsür, 06D71 küsür, 06D71 küsür, bahçeye park ettiler yan yana, bir saydılar ki 20 tane 06D71 küsür. Panik çıktı. Kardeşim, bakan ve müsteşar dahil 22 üyeyiz. Mercedes burada, 20 tane Renault da burada. 22. nerede? Yoksa protesto edip gelmeyen mi var? Endişesi yaşandı. Meğer müsteşar Audi'si ile gelmiş. HSYK üyeleri yeni oldukları için bilmiyorlar haliyle. Bizim Adalet Bakanlığı müsteşarları hep Audi A6'ya binerler. Emekli olduğunda da götürür. Yeni gelene yeni Audi alınır. Neyse, Atatürk'e çelenk bıraktılar, sonra hep beraber geri döndüler. Önde Adalet Bakanı'nın Mercedes'i, arkasında Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın Audi'si, onun arkasında konvoy halinde 20 tane Renault. Ama hangisi hangisine biniyor, net anlaşılamadı. Camlar füme. Fransa'yı örnek gösteriyorlardı hep bize. Tıpkı öyle olsun, deniyordu. Netice itibariyle, ahalimiz referandumda evet dedi. Bizim HSYK, Fransa HSYK'si örnek alınarak inşa edildi. Açtım sordum Fransa'ya. Adalet Bakanı yerli malı kullanıyor, ta 2006 model. Adalet Bakanlığı müsteşarının bırak modeli filan makam aracı bile yok. Metro ile veya servis minibüsüyle gidip geliyor. Ya HSYK? 30 üyesi var. Sadece 2 otomobil tahsis edilmiş. Kimin işi varsa o biniyor, eve götüremiyorlar. Çünkü özel hayatlarında kullanmaları yasak. Yenge binemiyor. Referandum sayesinde tıpkı Fransa gibi olan Türkiye'de 125 bin makam aracı bulunuyor. Fransa'da 9 bin. Sarkozy geçen ay talimat verdi. Makam aracı sayısı 7 bine inecek. Bakanlar iş seyahatlerinde uçağa binemeyecek, trenle gidecek. Tıpkı bizdeki gibi olacak. Evet diyenlerdenseniz aklınızda bulunsun. Fransızca'da au deniyor. Oui diye okunuyor. Suudi. Çoğu kişi yakınır. Boğazı mahvettiler. Beton yığınına çevirdiler. Doğruluk payı vardır bu sözlerin. Ama bunu söyleyene sorun. İster misin o evlerden birini? Yalışık gülümseme belirir yüzünde. Yavşar. Tabii der. Kim istemez ki? Gerçekten sahip olmayı bırakın. Şaka yolu teklifte bile omurgalı durmayı beceremez. Daha dün. Suudiler Mekke'deki Osmanlı Kalesi Ecyad'ı yıkıyor diye dünyayı ayağa kaldırdık. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin Kültür Bakanlığı, Suudi Arabistan'ı resmen kınadı. Ecdadımıza hakarettir denildi. Türk milletine küfürdür denildi. Siz nasıl Müslümansınız? Kabe'yi korumak için o kalede can veren Türk şehitlerinden utanın denildi. Yetmedi. İmza kampanyaları yaptık. UNESCO'ya şikayet ettik. TBMM'de gündeme getirdik. Milletvekilleri ağzına geleni söyledi. Nasıl yapılacağını açıklamamakla beraber gök kubbeyi başlarına yıkarız diyen bile oldu. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, fırçalandı, höt falan denildi. Dinlemedi tabii adam, ciddiye bile almadı. Önce Türk düşmanı İngiliz ajanın Cidde'de oturduğu evi restore etti. Kapısına da bu ev Türklere karşı bağımsızlık savaşı vermemize yardımcı olan Lawrence'ın karargahıdır plaketi astı, nispet yapar gibi. Sonra yıktı kalemisi, dozerle yerine binalar dikti. Bakıyoruz bugün, o binalardaki dairelerden en çok kim satın almış devre mülk olarak? Biz. Hele bir yık diye babalandığımız dönemde Suudi yönetiminin sesi olarak bilinen Okaz gazetesi şu manşeti atmıştı. Tarih bilinci hakkında konuşacak en son ülke Türkiye'dir. Haklıymış Arap. Ben kendi payıma özür dilerim. Van Münüst. Vallahi kıskandım. Hep böyle altı okka başbakanım olsun isterdim. Evlatlarımız kahpe pusularda şakır şakır şehit edilirken, açsın telefonu Barzani'ye, eskiz mi desin mesela. Bundan böyle sınırdan kedi bile geçerse, çadırına F-16 yağdırırım. Nereden geldiğini şaşırırsın desin isterdim. Kafamıza çuval geçirdiklerinde, isterdim ki toplasın kabineyi acilen, İncirliğe kilit vurdum desin. Çağırsın ABD Büyükelçisine. Bak arkadaş, ya çıkıp özür dileyeceksiniz ya da topla tasını tarağına, Nebraska'ya kadar yolun var, anca gidersin desin. İsterdim. Annem planını burnumuza dayadıklarında kaldırsın telefonu. Bizde güzel bir laf vardır dostum Costa. Senin annen güzel mi? Desin şakayla karışık. Gitsin Kıbrıs'a. Biz buradayız kardeşim. Santim kımıldamayız. Çok rahatsızsan ananı da al git desin. İsterdim. Bize turistik vize verirken bile bin dereden su getiren ülkelerde bölücüler cirit atıyor. AB çatısı altında konferanslar düzenleniyor. İsterdim ki çıksın meclis kürsüsüne, toprağıma milletime yönelik bu husumet bitene kadar AB ile ilişkilerimi askıya alıyorum desin. Benim için bitmiştir, daha da gelmem Brüksel'e desin. İsterdim. Uzatmayayım. Kıskandım. Ömrüm boyunca özlemini çektim. Hamas'a nasip oldu. Ne mutlu Hamaslıyım diyene. İsrail. Paranın dini, ırkı olmaz. Memleket menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz diyerek memleketin sınırını komple İsrail'e vermeye kalktık. Kanun çıkardık. Allah'tan Anayasa Mahkemesi burası Dingo'nun ahırı değil dedi, iptal etti. Böylece sinsi sinsi hareket eden İsrail'in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Dünyaya karşı zor durumda kaldı. Davos'ta höt zöt yaptık. Lobi desteğini kestiler. O nedenle ABD'de soykırımcı ilan edildik. Böylece İsrail'in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Dünyaya karşı zor durumda kaldı. Tatbikatları iptal edeceğimizi açıkladık. Heronları vermekten vazgeçtiler. Heronlar gelmediği için şakır şakır şehit verdik. Zaten sonradan tatbikatları iptal miptal etmediğimiz anlaşıldı. Böylece İsrail'in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Dünyaya karşı zor durumda kaldı. İsrail'e bakan bizim büyük elçiyi kapıda ağaç etti. Kameraların önünde alçak koltuğa oturttu. Büyük elçiyi derhal geri çekeceğimizi açıkladık. Ahali 3 günde unuttu tabii. Çekmedik. Bunun üzerine İsrail'e bakan, normalde bunlara tabure bile vermemek lazım dedi. Böylece İsrail'in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Dünyaya karşı zor durumda kaldı. Rize'nin AKP'li belediye başkanı, eşiyle birlikte Rize'yi gezmeye gelen ve yumurtalı saldırıya uğrayan İsrail Büyükelçisi'ni fırçaladı. Zihniyetiniz çirkin, dedi. Ki aynı belediye başkanı, Kürt kızlarını kuma alırsak terörü hallederiz diyen zihniyetteki belediye başkanıdır. Böylece İsrail'in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı, dünyaya karşı zor durumda kaldı. Gönderme vururum dedi. Hele bir dokun dedik. İçinde yüzlerce TC vatandaşının bulunduğu gemimizi uluslararası sularda helikopterle bastılar. Canlı yayında takır takır taradılar. İnsanlarımız jetleri bekleye bekleye öldü. Hesapta Somali'de korsan avlıyoruz. Gemimizi sürükleye sürükleye götürdüler. Armut gibi seyrettik. Böylece İsrail'in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı, dünyaya karşı zor durumda kaldı. Cumhurbaşkanımız, İsrail pişman olacak, asla eskisi gibi olmayacağız, affetmeyeceğiz, dedi. Başbakanımız, İsrail'in yaptığı devlet terörüdür, alçaklıktır, cezalandırılmalıdır. İsrail yaptığının bedelini mutlaka ödeyecek, dedi. 3 dilde seslendi. Dışişleri Bakanımız, İsrail'in yaptığı korsanlıktır, barbarlıktır, haydutluktur. Elinde kan var. Bu baskın Türkiye'nin 11 Eylül'üdür. Yalnızlaştıracağız, hesap soracağız, bedelini ödeyecek, cezalandıracağız, dedi. Gel gör ki bizim Dışişleri Bakanı ile İsrail'li bakanın otel odasında gizli gizli buluştukları ortaya çıktı. Aslında Türkiye'de kimsenin ruhu bile duymamıştı. Türkiye'dekiler uyansın diye İsrail basını gammazladı. Haşırt diye manşet yaptı. Böylece ağzında bakla ıslanmayan İsrail'in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Dünyaya karşı zor durumda kaldı. Tunus. CIA işkence uçaklarının bizim memlekete şakır şakır gelip çıktığının açıklandığı gün, Amerikalı kahveci Starbucks'un bizim memleketteki tuvaletlerine şifre koyduğu ortaya çıktı. Türkiye Washington'dan izin almadan işemeye bile gidemez diyorum, inanmıyorsunuz bana. Ve hala deniyor ki, yok efendim Yemen'e vizesiz giriyoruz, vay efendim Suriye'ye vizesiz giriyoruz filan. Kardeşim sen önce Amerikalı'nın kenefine vizesiz gir, ondan sonra konuş. Neyse, uluslararası mevzulara girmişken hazır vize de istenmiyor, şu Tunus'a bir gelip çıkalım bari. Tunus malum yürü ense tıraşını göreyim ülkelerindendir. First Lady eskiden kuafördü. Manikür, pedikür, şimdi 7 milyar doları var, iyi mi? Kaşımı aldırayım derken donunu kaptıran ahali nihayet uyandı, ayaklandı. Kocası halk kahramanıydı. 1,5 ton altına kaçtı. Tunus'ta olan biten acaba bizimkiler de uyanır mı diye Cezayir, Fas, Yemen, Mısır gibi böyle başa böyle tarak ülkeleri endişelendirdi haliyle. Çünkü bu Tunus algıda dünya sonuncusuydu. Algıda derken aman karıştırılmasın, dondurmadan bahsetmiyorum. Okuma, anlama, kavrama, sorgulama, akıl yürütme. Algılama yani. Bir araştırma yapılıyor bunun için. Tüm dünyada 2003'ten beri Türkiye'de de yapılıyor. Ele alınan ülkeden tesadüfen sokaktan 5000 kişi seçiliyor. Olan biteni algılayıp algılayamadığı test ediliyor. Finlandiya, Güney Kore birinci. Kanada, Avustralya ikinciliği paylaşıyor. Almanya, İtalya, Fransa, Japonya gibi gelişmiş ülkeler en üst sıralarda. Hatta Yunanistan. Tunus dünya sonuncusuydu. Bir üstünde, sondan ikinci biz. Vallahi size de zahmet verdim buralara kadar okutarak ama uçak, espresso, tarak filan sayarken kendi yazdığımı kendim bile anlamadım doğrusu. Ne oluyormuş yani? Şey demedim. Mısır. Muğla'da tren yok. Ray bile yok. Tren garı var. Mısır'ı yönetsin diye Abbas Hilmi Paşa'yı hıdıv yapmıştık. Ama hem İngiliz kuklası olduğu için hem de çölden mölden sıkılıp İsviçre'de yaşadığı için Mısır'a pek vuramıyordu. Zahmet edip arada sırada İstanbul'a geldiğinde ruhu daralıyor. Nimetullah isimli yatını atlıyor. Soluğu püfür püfür Dalaman'da alıyordu. Avlanmaya çok meraklıydı. Dalaman o zamanlar ideal av bölgesi. Tavşanlar, geyikler cirit atıyor. Tapusu da komple hıdivin. E koskoca hıdiv bu. Çadırda kalacak hali yok. Talimat verdi. Buraya şöyle şatafatlı bir av köşkü dikin dedi. Kardeşim sen Mısır valisi değil misin? Niye Dalaman'ı imar ediyorsun? Demesinler diye. İskenderiye'de güzel bir tren garı dikin dedi. Bastı İsviçre'ye gitti. Diktiler. Planları karıştırıp tren garını Dalaman'a, av köşkünü İskenderiye'ye diktiler. Yolunuz düşerse devlet üretme çiftliğine uğrayın lütfen. Hala orada. Pencereli gişe şeklinde en yakın demiryolu Aydın'da. Öküzün trene baktığı gibi lafı nereden geliyor bilmiyorum ama çiftlikte otlayan inekler bütün gün gara bakıyor, belki tren gelir diye. Bakmak başka şey, görmek başka şeydir çünkü. Bakar kör olmamak lazım. O nedenle Mısır'da 300 sene kaldık ama bir Allah'ın kulu çıkıp nedir bu piramitler diye merak etmedi. Napolyon Mısır'da sadece bir sene kaldı ama hieroglifi Fransızlar çözdü. O nedenle zamanında ta Mısır'dan topladığın vergilerle yaptığın Mısır çarşın vardır ama Mısır çarşısına sattığın mısırı ta Arjantin'den alırsın bugün. O nedenle toprak mahsulleri üretmek için kurduğun çiftliğin ortasında tren garı vardır. O nedenle toprak mahsulleri ofisin tarafından topraklarının %95'i çöl olan Mısır'dan pirinç ithal edersin. Ramazanınız mübarek olsun, bayramınız mübarek olsun, kandiniz mübarek olsun dersin. O nedenle şimdi çıkıp Amerikan kankası İsrail dostu mübarek olmasın diyemezsin. O nedenle adamın ülkesinin adı Egypt ama sen Mısır dersin. Bir yandan niye benim ülkeme Turkey diyorlar diye Hindi gibi düşünürsün. O nedenle Mısır'a darı deriz biz Ege'de. O nedenle darası başımıza demiyoruz. Bakar kör olma, ders al, Firavun'a özelme diyoruz. Sevgili David, malumun üzere geçen hafta Dear David başlıklı mektup yazmıştım. Bizim ahali padişahımız efendimizin dizi yapılmasını isyan ederken sizin kekeme krala Oscar verildiğini, bu vahim duruma kıkınızın çıkmadığını, üstelik mutlu olduğunuzu belirterek başta büyükelçi olarak sen, ecdadına saygısı olmayan İngiliz milletini kınamıştım. Babasının filmini rütük mütük marifetiyle yasaklatacağına, tam dersi davranıp pek beğendiğini söyleyen, majestelerini de en güzel yerinden öpmüştüm. Bana hep sorarlar, nereden buluyorsun bunları filan diye. Ben de papamdan uyduruyorum çünkü bizim ahalinin önemli bölümü lafı papasından anlar derim. Aynen böyle oldu. Mesaj yağdı. Kimisi İngiliz milletinden derhal özür dilememi isterken, kimisi benim gibi kendini bilmez Türk gazeteciler yüzünden İngiliz milletinden özür diliyordu. Bazısı seviyesiz sözlerin nedeniyle diplomatik krize sebep olacağımı öne sürerken, bazısı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından kınanmam gerektiğini iddia ediyordu. En az 100 kişi İngiltere Büyükelçisi'ne senli benli hitap ettiğim için terbiyesiz ve dangalak olduğum kanaatine varmıştı. En az 200 kişi de Buckingham Sarayı'na Fışingham Sarayı benzetmesini yaptığım için İngiltere tarafından mahkemeye verilmem gerektiğini söylüyordu. Ama en çok şunu beğendim. Öpüyorum dediğin kişi bir başbakandan öte torun sahibi kadın. Okuyunca yerin dibine girdim. Seninle aynı milletin ferdi olduğum için utandım. Hatta ileri zekalının biri makale döşerim. Gazeteciler Cemiyeti üyeliğinden atılmamı bile talep etti. Ki zaten Gazeteciler Cemiyeti üyesi değilim. Benim Gazeteciler Cemiyeti'nden atılmamı istemek, Diyanet İşleri Başkanımızın Vatikan tarafından aforoz edilmesi gibi bir şey. Halbuki, Dear David başlıklı yazımın çıktığı gün, aynı samimiyetle Dear Yılmaz diye başlayan cevap mektubu göndermiştim bana. Araya Nedim'in içeri takılması meselesi girdiği için yayınlayamamıştım. Kısmet bugüneymiş. Kelimesi kelimesine şöyle diyorsun resmi antetli cevap mektubunda. Dear Yılmaz, Majesteleri Kral 6. George'u ve konuşma bozukluğunu yenme çabalarını yansıtan filmi protesto etmediğim için beni kınayan mektubunuzu ilgi ve zevkle okudum. Filmi seyrettim ve çok hoşuma gitti. 4 Oscar ve 7 İngiliz Kraliyet Akademisi ödülü almasından da gurur duydum. Gelecek, geçmişin temelleri üzerinde yükselir. Ve haklısınız, filmi kralın eleştirisi değil, onun bu büyük başarısının kutlanması olarak değerlendiriyoruz. Konuşma bozukluğunu gidermek için gösterdiği sıra dışı kararlılığı, çabayı ve bu süreçte sevgi dolu ailesinin desteğini yansıtan bu filmi kesinlikle ona karşı saygısızlık olarak görmüyoruz. Aksine çabaları ilham verici. Bu arada Buckingham Sarayı'nın hala Buckingham Sarayı olduğunu okurlarınıza teyit etmek isterim. Yours sincerely, David Redway. Birincisi, ben mektubumu Türkçe yazmıştım ama ana dili Türkçe olanların çoğu anlamadığı halde sen gayet net anlamışsın. Teşekkür ederim. İkincisi, zevkle okudum. Haklısın filan gibi kendini bilmez laflar kullanarak büyük hayal kırıklığı yarattığın için yukarıda bahsi geçen dangozlar adına seni kınıyorum. Üçüncüsü, bizim memlekette bu kadar gönüllü İngiliz alakası varken sana niye hala İngiltere'nin haklarını koruman için maaş ödüyorlar anlamakta güçlük çekiyorum. Neyse Davidciğim, kaşla göz arasında bizim rakıyı da siz aldınız. Hayırlara vesile olsun. Havalar az güzelleşsin, Urla'da mangala beklerim. Rakı senden, çipuralar benden. Ne olacak bu memleketin hali diye laflarız. Majestilerinde bahçeli bir dubleks ayarlarız oralardan. Yengeye selamlar. Yours sincerely, Yılmaz.